Ayrım 35.
Bunu aynı anda içgüdüsel olarak kavrayıp birbirlerine ellerini uzattılar. Til onları izlemek için nehir kıyısına çıktı. Sonra bir silah sesi duyuldu. Katilin arkasında ağacın gövdesine bir mermi saplandı. Noel elinde tüfeğiyle kaygan buzda koşmaya başladı. "Til!" diye haykırdı. Tüfeği ikinci bir atışa hazırdı. Longfellow, Holmes ve Fields peşinden geliyorlardı. Fields, "Til, bunu durdurmalısın!" diye seslendi. Lowell gözlerine inanamadı. Til hiç kımıldamadan durmaktaydı. "Ateş et Lowell, ateş et!" diye haykırdı Fields. Lowell av gezilerinde nişan almayı ama ateş etmemeyi severdi. Güneş yükselerek gölün engin buz tabakasını aydınlattı. Yansımalar bir an hepsinin gözlerini kamaştırdı. Tekrar görebilmeye başladıklarında Til ortadan kaybolmuştu. Ormanda hafifleyen ayak sesleri duyuluyordu. Lowell çalıların arasına ateş etti. Zangır zangır titreyen Pliny Meade birden gevşedi. Başı buza düştü ve gövdesi ölümcül suyun içine kaymaya başladı. Manning delikanlının kaygan kollarını, bileklerini, parmaklarını tutmaya çalıştı ama delikanlı çok ağırdı. Meade suya gömüldü. Doktor Holmes göle atılıp buzun üstünde kayarak iki elini birden deliğe soktu. Meade'i saçından ve kulaklarından yakaladı, sonra göğsünden kavrayıp çekti. Nihayet tamamen yukarı çıkarıp buzun üstüne yatırana dek. Fields ve Longfellow da Manning'i kollarından tutup çektiler, bacaklarını ve ayaklarını çözdüler. Holmes bir kırbaç sesi duyunca başını kaldırdı. Lowell at arabasına binmiş, atları ormana doğru sürüyordu. Holmes ayağa fırlayıp ona doğru koştu. "Jamie, hayır!" diye haykırdı. "Onları hemen sıcak bir yere götürmeliyiz, yoksa ölecekler." "Til kaçıyor, Holmes!" Lowell atları durdurup Augustus Manning'in buzun üstünde sudan yeni çıkarılmış bir balık gibi çırpınan zavallı bedenine baktı. Doktor Manning'in can çekiştiği bu anda Lowell ona ancak acıyabiliyordu. Buz ağırlıklarının altında çatırdıyordu, yürürlerken açılan yeni deliklerden su çıkıyordu. Longfellow'un çizmelerinden biri zayıf bir buz tabakasını çatlatınca Lowell arabadan eğilip onu tuttu. Doktor Holmes eldivenlerini ve şapkasını, ardından da paltosuyla ceketini çıkarıp Pliny Meade'in üstüne örttü. "Bulabildiğiniz her şeyle sarın onları, başlarını ve boyunlarını örtün." Kravatını çıkarıp delikanlının boynuna sardı. Sonra çizmelerini ve çoraplarını çıkarıp Meade'in ayaklarına geçirdi. Diğerleri Holmes'un tez parmaklarını dikkatle izleyerek onu taklit ettiler. Manning konuşmaya çalıştı ama ağzından ancak bir inilti çıktı. Sanki bir şarkı mırıldanıyordu. Başını buzdan kaldırmaya çalışınca Lowell başının altına bir şapka koydu. Manning şaşkın görünüyordu. "Sakın uyutmayın!" diye bağırdı Doktor Holmes. "Uyurlarsa ölürler." Kas katı gövdeleri güçlükle arabaya taşıdılar. Gömlekle kalkmış olan Lowell sürücü koltuğuna geri döndü. Longfellow'la Fields, Holmes'un sözüne uyarak kurbanların kan dolaşımını hızlandırmak için boyunlarına ve omuzlarına masaj yapıp ayaklarını kaldırdılar. "Çabuk Lowell, çabuk!" diye seslendi Holmes. "Bundan hızlı gidemeyiz, Wendell." Holmes, Meade'in daha kötü durumda olduğunu hemen anlamıştı. Meade sadece donmak üzere değildi, kafasının arkasında muhtemelen Til tarafından açılmış derin bir yara vardı. Şehre yaptıkları o kısa yolculukta Holmes çocuğa sürekli masaj yaptı. Öğrencilerine hastalara nasıl davranmaları gerektiğini anlatmak için yazdığı bir şiiri hatırladı ister istemez. "Zavallı hastaya indireceksiniz çekici. Örs sanmayın sızlayan gövdesini. Bu civardaki bazı doktorlar odun niyetine göğüs kırarlar. Sorulara gelince hastanın canını sıkmayın kesinlikle. O tabağında kıvranan bir yumuşakça değil, sen agassiz değilsin, o da balık değil." Meade'in gövdesi öyle soğuktu ki ona dokunmak acı veriyordu. Fresh Gölü'ne vardığımızda çocuk için çok geçti artık. Onu kurtarmak imkansızdı. Buna inanmalısın Holmes. Doktor Holmes, Fields'e kulak asmadan Tennyson'ın Longfellow'a armağan ettiği mürekkep hokkasını parmaklarının arasında sallıyordu. Parmak uçlarına mürekkep bulaşıyordu. "Augustus Manning de canını sana borçlu," dedi Lowell. "Ayrıca bana ve şapkama," diye ekledi. Şaka bir yana, sen olmasan ölecekti Wendell, anlamıyor musun? Lucifer'i yendik, iblisin pençesinden bir insanı kurtardık. Bu kez kazandık, çünkü sen kendini tamamen verdin Wendell. Longfellow'un üç kızı çalışma odasının kapısını çaldılar. Dışarıda oynamak için güzelce giyinmişlerdi. İlk içeri giren Alice oldu. Baba, Trudy ile diğerleri tepede kızak kayıyor, gidebilir miyiz? Longfellow odanın çeşitli yerlerindeki koltuklarda oturan arkadaşlarına baktı. Fields omuz silkti. Yanınızda başka çocuklar da olacak mı diye sordu Longfellow. Bütün Cambridge orada dedi Edith. Tamam öyleyse dedi Longfellow. Ama sonra çocukları tereddütle süzdü. Annie Allegra belki sen burada Bayan Davy'nin yanında kalsan daha iyi olur. Yapma baba, yeni ayakkabılarımı giyeceğim. Annie ayakkabılarını göstermek için tepindi. Tatlı panziyem dedi Longfellow gülümseyerek. Sadece bu seferlik söz. Diğer iki çocuk koşarak gittiler. Annie de dadısını bulmak için hole girdi. Nicholas Ray geldi. Üstünde tam takım bir ordu üniforması vardı. Mavi ceket ve tünük giymişti. Hiçbir şey bulunamadığını söyledi. Ama komiser muavini Stoneweather bir sürü adamı Benjamin Galvin'i aramakla görevlendirmişti. Sağlık bürosu salgının geçmeye başladığını, pek çok atın karantinadan çıkarıldığını bildirdi. Harika, öyleyse bir ekip kurup aramaya başlayalım dedi Lowell. Profesör, baylar dedi Ray otururken, katilin kimliğini buldunuz. Bir can kurtardınız, belki başkalarının canını da. Ama zaten bizim yüzümüzden hayatları tehlikeye girdi dedi Longfellow iç geçirerek. Hayır Bay Longfellow, Benjamin Galvin Dante'de bulduğu şeyi hayatındaki başka herhangi bir şeyde de bulabilirdi. O korkunç cinayetlerin hiçbiri sizlerin suçu değil. Ama başarılarınız yatsınamaz. Yine de bütün bu olanlardan zarar görmemeniz büyük bir şans. Şimdiden sonrasını polise bırakın, böylesi herkes için daha iyi. Holmes Ray'e neden ordu üniforması giydiğini sordu. Vali Andrew bugün belediye binasında askerler için bir başka resepsiyon düzenleyecek. Galvin'in kendini hala orduya bağlı olarak gördüğü belli. Belki de oraya gelir. Son cinayetinin engellenmesine nasıl bir tepki verecek bilmiyoruz dedi Fields. Ya Manning'i cezalandırmak için geri dönerse? Tüm Hayward şirketi yönetim kurulu üyelerinin evleri adamlarımız tarafından korunuyor. Manning'i de. Ayrıca bütün otellerde Simon Kemp'i arıyoruz. Galvin onu da Dante'ye ihanet etmiş biri olarak görüyor olabilir diye. Galvin'in mahallesinde bir sürü adamımız var. Evini yakından gözlüyoruz. Lowell pencereye gidip Longfellow'un sokağına baktı. Kalın mavi paltolu bir adamın bahçe kapısının önünden geçtikten sonra ters döndüğünü gördü. Burada da bir adamınız mı var diye sordu. Ray başıyla onayladı. Her birinizin evinde var. Galvin'in kurban seçimlerine bakılırsa kendini sizin koruyucunuz olarak görüyor. Bu yüzden size fikir danışmaya gelebilir. Gelirse tutuklayacağız. Lowell prosunu ateşe attı. Bu zaafı birden tiksindirmişti onu. Ama bütün gün bu odada hiçbir şey yapmadan oturamayız ki memur bey. Öyle yapın demiyorum Profesör Lowell diye karşılık verdi Ray. Evlerinize dönün, ailelerinizle zaman geçirin. Bu şehri koruma görevi bana ait beyler. Ama size ihtiyaç duyan başkaları var. Artık hayatınız normale dönmeye başlamalı profesör. Lowell şaşkınlıkla başını kaldırdı. Ama Longfellow gülümsedi. Hayatta mutlu olmanın en büyük sırlarından biri savaşmamaktır azizim Lowell. Savaştan kaçmaktır. Ustaca bir geri çekilme de bir bakıma zaferdir. Bu akşam hepimiz burada toplanalım dedi Ray. Şansımız yaver giderse size iyi haberlerle gelirim, tamam mı? Diğerlerinin yüzlerinden hem pişmanlık hem de büyük bir rahatlama okunuyordu. Devriye Ray o günün ikindisinde adam toplamayı sürdürdü. Geçmişte çoğu Ray'den uzak durmuştu ama o hepsini tanıyordu. Kimin kendisini bir zenci olarak değil de bir insan olarak gördüğünü hemen anlardı. Gözlerinin içine bakması yeterliydi. Doktor Manning'in evinin ön kapısına bir devriye koydu. Ray bir akça ağacın altında devriyeyle konuşurken Augustus Manning yan kapıdan dışarı fırladı. Teslim olun diye haykırdı tüfeğini doğrultarak. Ray döndü. Biz polisiz, polisiz Doktor Manning. Manning sanki hala buzda sıkışmış gibi titredi. Ordu üniformanızı görünce sizi o deli sandım. Korkmanıza gerek yok dedi Ray. Beni koruyacak mısınız diye sordu Manning. Gerek kalmayana dek dedi Ray. Bu görevli evinizi gözetleyecek, kendisi silahlıdır. Diğer devriye ceketini açıp tabancasını gösterdi. Manning hafifçe başını sallayıp onayladıktan sonra tereddütle elini uzatarak zenci polisin kendisini içeri götürmesine izin verdi. Ray daha sonra arabasına binip Cambridge Köprüsü'ne gitti. Bir at arabasının yolu kapattığını gördü, tekerleklerden birinin yanına iki adam eğilmişti. Ray arabasını yolun kenarına çekip indi. Yardım etmek için adamlara doğru yürüdü ama yanlarına gidince adamlar birden doğruldular. Ray arkasına dönüp bakınca ikinci bir arabanın kendisinkinin ardında durduğunu gördü. Arabadan iki paltolu adam çıktı, dört adam zenci polisin etrafını çevirip neredeyse iki dakika kımıldamadan durdular. Dedektifler, yardımcı olabilir miyim diye sordu Ray. Seninle karakolda konuşmak istiyoruz Ray dedi biri. Korkarım şimdi vaktim yok dedi Ray. İzinsiz bir takım işlerle uğraşıyormuşsun dedi bir başkası öne çıkarak. Buranın sizin bölgeniz olduğunu sanmıyorum dedektif Henshaw dedi Ray duraksadıktan sonra. Dedektif iki parmağını birbirine sürttü. Bir başka dedektif tetikkar bir edayla Ray'e yaklaştı. Ray ona doğru döndü. Ben bir polis memuruyum. Bana vurmak cumhuriyetimize vurmak demektir. Dedektif Ray'in önce karnına sonra da çenesine vurdu. Ray iki büklüm oldu. Onu arabalarının arka tarafına taşırlarken Ray'in ağzından kan dökülüyordu. Doktor Holmes sallanan büyük deri koltuğunda oturmuş Longfellow'la görüşme vaktinin gelmesini bekliyordu. Aralık bir panjurdan giren donuk, ilahi bir ışık hüzmesi masaya vuruyordu. Küçük Wendell koşarak üst kata çıkıyordu. "Wendy, evladım," diye seslendi Holmes peşinden. "Nereye gidiyorsun?" Küçük Wendell merdivende yavaşça döndü. "Nasılsın baba? Seni görmedim de. Bir iki dakika oturamaz mısın?" Küçük Wendell yeşil bir sallanan koltuğun kenarına kuruldu. Doktor Holmes hukuk fakültesi hakkında sorular sordu. Küçük Wendell baştan sağma bir yanıt verdi. Babasının her zamanki gibi onu iğnelemesini bekliyordu ama yanılmıştı. Doktor Holmes kolejden sonra hukuk okumayı denemiş ama bir türlü ısınamamıştı. İkinci baskının birincisinden daha iyi olduğunu düşündü. Saatin ibresi sessiz geçen uzun saniyeleri sayıyordu. "Hiç korktuğun oldu mu Wendell?" diye sordu Doktor Holmes. "Savaşta yani." Küçük Wendell kara kaşlarının altından bakıp sıcak bir gülümsemeyle "Her çatışmadan ya da herhangi bir ölüm tehlikesinden korkulur baba," dedi. "Savaş hiç şiirsel değildir." Doktor Holmes oğluna gidebileceğini söyledi. Küçük Wendell başını onaylarcasına sallayarak yukarı çıktı. Holmes diğerleriyle buluşmak için yola çıkmalıydı. Yanına dedesinin asker tabancasını almaya karar verdi. Bu tabanca en son devrim savaşında kullanılmıştı. Holmes'un evde tuttuğu tek silahtı. Onu bodrumunda bir antika olarak saklıyordu. Kiralık at arabaları hala çalışmıyordu. Sürücüler ve biletçiler arabaları bizzat çekmeye çalışmış ama başaramamışlardı. Metropolitan Demiryolu şirketi de vagonlarını öküzlerle çekmeyi denemişti. Ama hayvanlar raylarda yürüyemiyordu. Bu yüzden Holmes Beacon Tepesi'nin kalabalık sokaklarında yürümeye başladı. Oysa birkaç saniye daha beklese, Fields'ın arabasının kendisini almaya geldiğini görecekti. Dr. West Köprüsü'nü kullanarak kısmen donmuş Charles Nehri'nin üstünden geçerek Gallows Tepesi'ne doğru yürüdü. Hava öyle soğuktu ki insanlar elleriyle kulaklarını kapamış, omuzlarını kaldırarak koşuyorlardı. Holmes'un astımı yolculuğunu iki misli uzatıyordu. Rahip Abel Holmes'un eski Cambridge Kilisesi'nden önünden geçerken içeri girip bir sıraya oturdu. Sıralar her zamanki gibi dikdörtgendi. Önlerinde dua kitaplarının konulacağı yerler vardı. İçeride ayrıca büyük bir ork vardı ki rahip Holmes'un asla izin vermeyeceği bir şeydi. Holmes'un babası Üniteryen rahiplerinin arada sırada kiliselerine konuk olup vaaz vermelerini isteyen cemaat üyeleriyle zıtlaşınca kilisesini yitirmişti. Rahip bunu reddederek elinde kalan kendisine sadık bir avuç adamla birlikte yeni bir kiliseye taşınmıştı. Üniteryen kilisesi o zamanlar çok gözdeydi. Çünkü o yeni din, rahip Holmes gibilerinin savunduğu insanoğlunun günahkar doğması ve acizliği gibi kavramlardan kaçmak isteyenler için bir sığınaktı. Doktor Holmes da o kiliselerden birinde babasının inanışlarını terk edip bir başka sığınak bulmuştu. Tanrı korkusundan çok mantığa dayanan bir din. Döşeme tahtalarının altında da bir sığınak olduğunu düşündü. En azından duyduğu kadarıyla başyargıç Healy, kaçak köle kanununun yürürlüğe koyup kaçak zenci köleleri saklanmak zorunda bırakınca, kölelik karşıtları onları gizlemek için çoğu Üniteryen kilisesinin altına tüneller kazmışlardı. Rahip Abel Holmes buna ne derdi acaba? Harvard, diploma törenlerini babasının eski kilisesinde yaptığından Holmes her yaz oraya giderdi. Küçük Wendell mezun olduğu sene sınıf şairiydi. Bayan Holmes, Doktor Holmes'u uyarmış, küçük Wendell'ın şiirini eleştirerek ya da tavsiyeler vererek canını sıkmamasını istemişti. Küçük Wendell şiirini okumak üzere yerine geçerken, Doktor Holmes babasının elinden alınmış olan kilisede oturarak onu hafif bir gülümsemeyle izlemişti. Bütün gözler üstündeydi. Yakında savaşa gidecek olan oğlunun yazdığı şiire göstereceği tepkiyi herkes merak ediyordu. Cedat Armistoga diye düşünmüştü Holmes. Edebiyatçı cübbesi yerini asker silahlarına bıraksın. Oliver Wendell Holmes kaygıyla oğlunu izlerken kilisenin altında olduğu rivayet edilen o tünellere dalmayı istemişti. Seçeşli hainlere kölelik kanunlarıyla ne yapabilecekleri süngülerle ve Enfield tüfekleriyle gösterileceğine göre o tavşan delikleri başka bir işe yarasındı bari. Holmes birden dikkat kesildi. Tabii ya, tüneller. Lucifer, polisin tüm aramalarına karşın gizli kalmayı böyle başarabilmişti işte. O fahişe de bu yüzden Siste Teal'i bir kilisenin yanında gözden kaybetmişti. Talbot'ın kilisesindeki zangoç da bu yüzden katilin gelip gidişini görememişti. Doktor Holmes birden canlandı. Lucifer, Boston'u cehenneme çevirirken ne yürür ne de arabaya biner diye haykırdı içinden. Yer altından geçer. Kireç konağındaki randevuya yetişmek için Elmwood'dan telaşla ayrılan Lowell, Longfellow'la selamlaşan ilk kişi oldu. Yolda Elmwood'la Kireç konağını koruyan polislerin ortadan kaybolduğunu fark etmedi. Longfellow, Annie Allegra'ya bir öykü okumayı yeni bitirmekteydi. Onu dadısının yanına gönderdi. Biraz sonra Fields geldi. Ama 20 dakika beklemelerine karşın Oliver Wendell Holmes'la Nicholas Ray gelmediler. Ray'in yanından ayrılmamalıydık diye mırıldandı Lowell. Wendell'ın çoktan gelmiş olması gerekirdi dedi Fields kaygıyla. Yolda evine uğradım, bayan Holmes yola çıktığını söyledi. Fazla olmadı dedi Longfellow ama gözlerini saatten ayırmıyordu. Lowell elleriyle yüzünü örttü, parmaklarının arasından baktığında 10 dakika daha geçmişti. Gözlerini tekrar kapadığında birden aklına korkunç bir düşünce geldi. Pencereye koştu. Wendell'ı hemen bulmalıyız. Ne oldu diye sordu Fields. Lowell'ın yüzündeki korkuyu görünce telaşlanmıştı. Wendell dedi Lowell. Köşe başında ona hain demiştim. Fields gülümsedi. O mesele kapandı artık Lowell. Lowell düşmemek için yayıncısının ceketinin yenine tutundu. Anlamıyor musun? Jenison'ın cesedinin bulunduğu gün, Holmes'un projemizi bıraktığı gün onunla köşe başında tartışmıştım. Teal, yani Galvin koridordan geliyordu. Bizi sürekli dinliyordu herhalde. Tıpkı Harvard yönetim kurulu toplantılarını dinlediği gibi. Yazarlar odasından koridora çıkıp Holmes'un peşinden koştum. Ona bağırdım. Ne dediğimi hatırlamıyor musun? Hala kulaklarında çınlamıyor mu? Holmes'a Dante kulübüne ihanet ettiğini söyledim. Bir hain olduğunu söyledim. Lütfen sakin ol dedi Fields. Green, Teal'e vaaz verdi. Teal de cinayetler işledi. Wendell'ı hainlikle suçladım. Teal o kısa vaazımı can kulağıyla dinledi diye haykırdı Lowell. Ah dostumu öldürdüm ben. Wendell'ı öldürdüm. Lowell ceketini bulmak için ön hole koştu. Her an gelebilir dedi Longfellow. Lütfen Lowell, en azından Ray'i bekleyelim. Hayır, hemen Wendell'ı bulmaya gidiyorum. Ama nerede bulacaksın? Hem yalnız gidemezsin dedi Longfellow. Biz de geliyoruz. Ben Lowell'la giderim dedi Fields. Ray'in bıraktığı polis düdüğünü alarak. Eminim her şey yolundadır Longfellow. Burada kalıp Wendell'ı bekler misin? Devriye polisine söyleriz, Ray'i hemen çağırır. Longfellow başıyla onayladı. Hadi gel Fields, çabuk diye gürledi Lowell. Ağlamak üzereydi. Fields ön kapıdan fırlayıp Brattle sokağına koşan Lowell'a ayak uydurmaya çalıştı. Ortalıkta kimseler yoktu. O polis nerede diye sordu Fields. Sokak bomboş görünüyor. Longfellow'un yüksek çitinin arkasındaki ağaçlardan bir hışırtı geldi. Lowell parmağını dudaklarına götürüp Fields'a sessiz olmasını işaret ettikten sonra usulca sesin kaynağına yaklaşıp kaygıyla beklemeye başladı. Ayaklarının dibine ansızın fırlayan bir kedi koşarak karanlığa karıştı. Lowell tam iç geçirirken çitin üstünden atlayan bir adam Lowell'ın kafasına sert bir darbe indirdi. Lowell yere yığılıverdi, yüzü kımıltısızken öyle farklıydı ki Fields onu neredeyse tanıyamayacaktı. Yayıncı geriledi, başını kaldırınca Dan Teal'in yüzünü gördü. Birlikte dans edercesine yürümeye başladılar. Teal ilerliyor, Fields ise geriliyordu.